TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Sevgili dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla sizlerleyiz bugün de. Kıymetli hocam Fatih Çıtlak ve ben Nesibe Sarıhan huzurlarınızdayız süremiz el verdiğince. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Programlarımızda kulluk bilincimizi, kulluk anlayışımızı yerli yerine oturtmak gerekliliğinden, ihtiyacından sık sık bahsediyoruz. Geçmişini ve geleceğini düşünebilecek olan insanın kulluğunu gerçek manada idrak edip ona göre yaşaması, hayatının rızaya uygun devam etmesini sağlayabilir mi? Rızaya uygun devam etmesi istenen hayatta duanın önemi ve gücünden bahsedebilir miyiz bugün? Dua etmek sadece Allah'tan istemek midir? Eğer istemekse bu istemenin bir adabı, şekli, şemali var mıdır?
Evet, hatırlarsanız geçen programda tevazudan bahsetmiştik. Tevazu ile duanın bir alakası var mı? Çok var. Çünkü dua etmek, dua kelimesi yani kelime manası olarak bakıldığında bize de ille de böyle bir ilahiyatçı damar var ya, ille tarif etmek isteriz biz kelimeleri. Efendim çağırmak, efendim yad etmek, çağırmak gibi yakarış manalarına geliyor dua. Dolayısıyla bir insan bir başka kişiyi de çağırabilir. Efendim başka kişiden de bir şey isteyebilir. Ama dua denildiğinde biz başkasından istediğimiz şey değil, sadece Allah'tan istenilen şeyi düşünürüz. Şimdi tevazu ile duanın ne alakası var? Nesibe Hanım, insanların ruh hali bozulduğunda, insan yani o normal gitmesi gereken, normal de demeyelim, ona biçilmiş, onun için hazırlanmış, yolda değil de daha farklı bir üslupta gittiğinde mizacı bozuluyor. Hatta o kadar ki, yaratıcısı olan Allah'la arası açıldığından ve bazen soğukluk, bazen günahlardan sonra hele hele hayatında da istediği gibi bazı şeyler olmayıverdiğinde kişi Allah'a dua etmeyi reddedebiliyor. Bakın çok enteresan bir araştırma bu. Bundan 10 sene evvel hem Gazi Üniversitesi'nde, ODTÜ'de vesairede efendim akademisyenlerle beraber bir sempozyumdaydım. Orada konuştuk, çok dikkatimi çekti. İnsanların yaratıcısıyla, ruh halleriyle problemli olan insanların dua etmeyi reddettikleri tespit edilmiş. Ve bu duanın yine bir başka boyutu var. Dindar olduğu halde, ibadet ediyor pozisyonunda olduğu halde, mesela namaz kılıyor, oruç tutuyor, fakat ruh hali ve bilincinde İnsanların zikzaklar oluyorsa yine dua edemeyen insanlar oluyor bunlar. Yani bir adam oruç tutuyor mesela, dua etmiyor. Mesela namaz kılıyor, dua etmiyor. Aman hocam zaten namazın içerisinde yeteri kadar dua var diyenler var. Hayır. Efendimiz buyuruyor ki dua ibadetin çivisidir veya mührüdür. Şimdi burada çünkü ne? İbadeti insan yaratıldım, herkesin bir vazifesi vardır. Vazife şuuruyla da yapabilir. Fakat duada Allah'la konuşmak vardır. Allah'la sohbeti kendince hissetmek vardır. Namaz Allah'ın kulundaki Allahça ifadesidir. Yani Allah Teala'nın sınırlarını koyduğu, ayakta durmak, kıraat etmek, abdest olmak, oturmak, rükû yapmak, secde yapmak, bunlar Allah Teala'nın bizi kulluk formunda döktüğü bir kalıptır. Fakat bundan razı olmanın alameti, sen bana bu kalıbı verdin ama alırsın kalıbını, benden de tık işlemez başka şeklinde gören bir insan dua edemez. Bundan memnun olan bir insan Allah'la konuşur. Daha evvel dedik ki Allah'ın kuluyla konuşmasına, Allah Teala'nın kuluyla konuşmasına vahiy denir. Kulun Allah'la konuşmasına da dua denir diye. Yani kul Allah'la konuşma ihtiyacını ne zaman hisseder? Aslında devamlı hissetmesi lazım.
İlk fıtrat ayarlarına döndüğünde.
Çok güzel. Tam tabiri onu söyleyecektim ben de. Yani fıtratını bozmamışsa, örselememişse, içini kinle, gadapla doldurmamışsa, dünyada ne bileyim bir erkeğin veya bir kadının peşine gitti, olmadı, küstü. bir kariyer yapmak istiyordu, olmadı, küstü. Kendine göre haksızlıklar, sosyal sınıflar, dinlenmeler, bunları kafaya taktı. Fakat bunların hakkını ararken o sosyal sınıfların arasını açan zalimlerden daha da zalim oldu mesela. Bunları görmez. İnsan zaten haktan ayrıldığında en büyük zalimlerden birisi olur. Hakkını isterken bile zalim olabilir. Dünya tarihine bakın, en büyük katliamları ezilmiş olarak başlayıp sonra bunun intikam duygusuyla harekete geçen toplumlar almıştır. Çünkü hak hakla beraber alınır. Haksız hak talep edilmez. O zaman o zalimin başka bir zulmünü siz elinize fırsat geçirdiğinde yapmış olursunuz. Ya ben şimdi duadan buraya geçeceğim ama bir şey anlatmak istiyorum size.
Buyurun lütfen.
Çünkü bu hep içimde ukdedir. Birkaç kere bunu televizyon ve radyo programlarında da anlattım. Biraz sizinle de konuşmuştuk bunu ama kayıtlara geçtim. İnanın şu an hatırlayamıyorum. Biraz zihnim dağınık. Seneler evvel bir işte bizim İstanbul, hani bilenler bilir, bilmeyenlere de söylemiş olalım. Bizim İstanbul'dan Bursa'ya geçmek için Yalova'ya falan işte bir deniz seyahati de bazen yapılır. Sırf karadan geçilmez. Arabalı vapura binersiniz. Topçular Eskihisar vardır. Tuzla'ya yakın bir yerde. Oradan Yalova'ya geçersiniz. Bundan seneler evveldi. Belki 15 sene, 20 sene evvel. Arabalı vapura bindik. Sıcak. Çok acayip bir sıcak. Ağustos ayı. Tıklım tıklım da dolu tabii. Uzun bir kuyruk var. Ve bu kuyrukta bulunanların ekserisi, çoğunluğu yabancı plaka. Yani bizim gurbetçilerimiz. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan transit yol. Belli ki Anadolu'ya geçecekler ve arabalı vapuru kullanacaklar. Sıcak. Pencerelere havlu asmışlar, bilmem ne yapmışlar, çoluk çocuk falan. Hadi dedik, bindik, ayrı bir sevinç. Fakat diyoruz ki yani çok uzun sürüyor. Niye bu kadar kuyruk erimiyor bir türlü? Arabalı vapura binince anladık sebebini. Şimdi arabalı vapur gidiyor, sağa doğru dönüyor karşıya gidecekken. Tekrar zikzak çiziyor, sola doğru gidiyor. Sağa doğru gidiyor. Nesiba'nın bir saatte gitti, 20 dakikalık yolu. Deniz mesafesini. Sorduk, sebebi neymiş biliyor musunuz? Kaptanlarımız grev yapıyormuş. Kaptanımız grev yapıyormuş. Şimdi grev ve haktır diyoruz değil mi? Tamam, haktır. Şimdi bakın, insani açıdan bakalım. Bırakın dini falan şimdi. İnsani açıdan bakın. Bir kıyaslama yapın. Hani bunu bir ozmos kanunu bilen bir adam bile yapabilir. Az yoğundan çok yoğuna diye. Ben hemen şunu söylemek istiyorum. Demek ki bu kaptan şu anda yüzlerce masum insanı yüzlerce kilometre kat etmiş ve bu arabalı vapurla vatanına sılaya için gidecek, izin günlerini kullanarak vatanında geçirmeye çalışan bir insanı şu anda elindeki yetkiyle bu adam eziyorsa, demek ki şu anda maaşı az bulduğu kendi yöneticilerine kafa tutarken bu adam bu makamda değil de o yöneticinin yerinde olsaydı, o namussuz dediği insandan çok daha namussuz olacaktı. Çünkü elindeki kudreti hiç alakası olmayan insanlara dönüştürebiliyor. Bakın bu adam mazlumdu değil mi? Bu adam grev hakkı kullanıyordu. Grev hakkında evet haddini bildirmek vardır. Ben onu konuşmuyorum. Sosyal bir şekilde kitleleri, hocam sen dinden konuş bundan ne anlarsın diyenlere, o zaman ben de şunu söylerim. Sen fabrikada işçiyken ne anlarsın adalet taksiminden derim, ben de o zaman öyle laf atarım. Bu iş anlama meselesi ise hepimizin bir oy hakkı var. Demek ki her bir şeyi anlıyoruz biz. Böyle bir demokratik hakkımız var. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tarafı hiç düşünüyor muyuz demek istiyorum. İnsan hakla hakkını aramalı. Haksız yere hakkını arayanlar zalimden daha zalim olurlar. Ve bırakın bunu şey olarak, dini sahadaki bir söylem olarak, tarih de bunu böyle tespit etmiştir. İşte her şeyi ben yaparım iddiasında olan bir insan asla Allah'a dua edemez. Dua edemeyen insanlar kendisine varlık gören insanlardır. Yani şöyle varlık, ben yaptım, ben ettim. Klasik bir sözdür bu. Kötü bir klasik ama. Yani klasik denirken artık basma kalıp manasında, klişe manasında söylüyorum. Güzel bir şey manasında değil. Tırnaklarımla yaptım ben bu şeyi. İşte alın terlerinde gecemi gündüzüme kattım da bu evi yaptım. Tarzındaki söylemlere bakın. basit bir bakış açısı, bir perspektif sadece. İlle de böyle demiyorum. Ama bu sözü söyleyene şunu söylüyorum. Talihin olmasaydı, şansın yaver gitmeseydi, birçok sebep bir araya gelip de sana uygun bir hale getirilmeseydi, sen bunları yapabilir miydin? Bir başka soru, bir başka açı. Sen en çok çalışan bir insan mısın? Senden daha fazla çalıştığı halde bu evi yapamayanlar var mesela. En akıllısı sen misin? İnsan şunu görmesi lazım. İnsan aciz bir varlıktır. İnsan kendi potansiyelini kullanacaktır. Fakat şunu unutmaması lazım. Onu tutan, içten içe onu besleyen damarları daima diri tutması lazımdır. Ve bu dua ile olur. Dua başımız sıkıştığında değil, her şeyimiz tıkırında gittiğinde bizim daha çok ihtiyacımız olması gereken bir şeydir. Çünkü dağcılıkta kazalar, bunu 3-4 kere söyledim. Dağcılıkta kazalar çıkarken olmazmış, inerken olurmuş. İzcilikte öğretmişlerdi bana. İzcilikte yapmış idim fi tarihinde.
Acemi şoförler de daha az kaza yaparmış.
Doğru, olabilir. Gerçi onların biraz da kaza yaptırmayla alakalı bir sıkıntıları da var da. Yani insanın para pul sahibi olduğu zaman cibilliyeti ortaya çıkar. Sıhhati tam yerinde olduğu zaman ortaya çıkar. Bir insanın duası her makama göre değişir. Züğürt olanın da kendine göre duası vardır. Çocuk olanın da, anne olanın, baba olanın, bir komutanın, bir liderin, herhangi bir işte çalışan bir insanın. Ama hepsinin ortak özelliği, kendilerindeki manevi tatmini arayan ve bunun farkında olan insanların muhakkak dillerinde, lisanlarında ve gönüllerinde olan en önemli fiildir dua. Duaya biz mi böyle bakıyoruz? İnsanları biraz da Allah'a yöneltmek, efendim onlardaki dini duyguları öne çıkartmak için mi konuşuyoruz? Yani Allah Teala'nın duayı nasıl anlattığına bakalım. Çok acayip bir ayet-i kerime var Furkan suresinde. Allah Teala motomot olmasa bile mealen günümüz Türkçesine veya sadeleştirilmiş Türkçeye uyarlarsak şöyle bir ifadeyle karşılaşırız. Duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Eğer dua etmiyorsanız, dua yoksa sizde, siz ne yaparsınız? Sizin işiniz ne? Bir insan dua etmek üzere gelir. Fakat çok güzel bir şey söylediniz başlarken. Dua sadece istemek mi? Lisanen mi istemek manasına gelen bir şey söylediniz? Veya sadece istemekten mi ibaret, sadece Allah'tan istemek mi? Dua denildiğinde bunu çok güzel anlatır Üstad Bediüzzaman, Said Nursi Hazretleri. Fiili dua meselesinde anlatır. Mesela bir adam eski kitaplarda da Abdülkadir Geylani Efendimizin de nitekim galiba Fetur Rabbani'de de vardı bu. Mesela bir adam ekmek, ekmek, ekmek, ekmek, ekmek, ekmek, ekmek dese doymaz. Ekmeğin tadı da ağzına gelmez. Demek ki ekmek demekle olmuyor. Ekmeğini bulmak için çalışmak da lazım. Hatta çalıştınız, elinize paranızı aldınız, ekmek alabilmek için bile fırıncıya ekmek istiyorum demeniz lazım. Lisanınızın harekete geçmesi lazım. O zaman dua şöyle bir şey. Dua sadece lisana ait bir şey değil. İnsandaki niyetin ve fiilin bütünlüğünü, tamamlanmasını gösteren bir ifade dua. Dua bu. Dua o hareketin üzerinde olduğunda ifadesini buluyor. O olmadıktan sonra, o altyapı olmadıktan sonra dua oyundan ibaret kalıyor. Sadece lisan yoruluyor, dudak kımıldıyor, dil depreşiyor. Ama o kadar. Peki bir insan hiç bunu demese de, mesela hiç ekmek demese de, helalinden kazanmak için, ekmek parası için çalışsa, alnından ter akıtsa, yine de Allah Teala ona nasip eder mi? O içinde tuttuğu efendim niyeti eder. Demek ki duanın şöyle bir açılımını yapalım ve toparlayalım konuyu. Bir lisanen Allah'tan istemek vardır. Ama bununla beraber fiili kısmıyla da o sözü desteklemek lazımdır. Burası tamam mı? Tamam. Duanın bir başka şekli de şu. İçinden devamlı Allah Teala'dan ne istediğini söylemek vardır. O zaman dua sadece lisanen söylemek değildir. içinden devamlı yakarışta bulunmaktır. Bu içerden yakarışla beraber bir insan fiilini yerine getirmiş olursa yine bu dua vasfını tamamlamış olur. Ama bunların hepsini birleştirense içinden daima Allah'a yakaran ve Allah'ı isteyen, lisanında da Allah ve ona da daima dua eden bir hal, fiilinde de o duaya uygun hareket eden bir insan olarak düşünürsek, aşk ve ahlakın tam olarak karşımıza çıkarttığı dua portresi bundan ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey daha dikkatimizi çekiyor. O da duanın sözlü ifadesindeki şeklinden istifade edebilmesi için bir insanın helal bir düşünce, sağlam bir düşüncesi olması lazım. Bir de yaptığı işlerinde helal noktasında olması lazım. Yani işçisinin malını çalmış, işte memurun bilinmesini çırpmış, başka türlü kabahatler yapmış, tövbe bile etmiyor, hiç umursamıyor, sonra Allah'ım bana bol bol ver diyor. Bu istihza gibi. Veya ne bileyim, adam içki sofrasında meyhaneye oturmuş, içiyor, hadi yarasın diyor, hadi iyi gelsin inşallah, şifa olsun diyor. Bunlar artık duadan ziyade başa bela kategorisine incelenmek lazımdır. Neden başa bela? Böyle söyleyen bir insan zaten kırıntı halinde olan imanını da kaybetmiş olur. Allah muhafaza eylesin. Demek ki halle o sözün duada senkronize bir şekilde tutması lazım. Son bir noktaya daha temas etmek istiyorum müsaade ederseniz. Duanın içtenliği önemlidir. Allah'a karşı yapılması önemlidir. Ben şu anda anlatmak istediğim 8-10 sayfayı geçiyorum. Dualı ısrar gerektir. Duaların kabul olmadığına bakmayınız. İşte Allah Teala muhakkak o duaların karşılığını verir gibi daha yüzlerce örnek var. Bunlarla alakalı bakılır. Fakat şunu söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada dua edip de ahirete giden kişi hakkında bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, kul bakar bir sürü amel görür. Kendi defterine yazılmış bir sürü sevap görür. Bakar bir sürü cennet dereceleri görür. Şaşırır. Ya Rabbi ben bunları yapmadım ki. Bu makamları hiçbir zaman hak etmedim ki diye söylenir. Ona derler ki melekler, evet sen bunları yapmadın ama falanca zaman şu hususta çok dua ettin. Allah Teala da sen bu nimetin hakkını veremezsin diye sana merhameten bunu vermedi. O duaların yerine sana bunları verdi diye söylenecekmiş. Fakat söz burada bitmiyor. Devamı var. Şöyle ki o kul bunun üzerine der ki, ya Rabbi keşke dünyada ettiğim hiçbir duayı kabul etmeseydin de bana bu dereceleri verseydin. Hepsini böyle karşılasaydın. Dolayısıyla duada bir gayba iman vardır. Allah için onu yapmanın getirdiği rahatlık vardır. O muhabbetle Allah'a yakarmak vardır. O yakarışın zevki bir insana yetmelidir. Aşk ve ahlak bağlamında duayı nasıl tarif ederseniz diye düşünürseniz, Allah'la konuşma zevkini kalbinizde yeter olarak kabul etmektir. Bu noktaya vardığınızda zaten duanın şekli, şemali kendisini gösterecektir. Yani şekli, şemali kendisini gösterecektir diyoruz ama şimdi hakikaten de bunu arzulayan bir insan bu duayı nasıl yapacağını da ne yapacaktır? Öğrenecektir. Bir kere kimden öğreneceğiz biz? Hep şu minval üzere yürüyoruz. Biz güzel ahlakı insandan öğreniyoruz. Ve güzel insandan öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer duadan konuşuyorsak herhalde başka bir insanı konuşmak yerine Efendimiz'den başlamak en uygun olacaktır. Duanın nasıl makbul olacağı hakkındaki kriterleri, teknik bilgileri de isterseniz hemen sıralamış olalım. Eyvallah. Ki programımız daha doyurucu olsun. Herkese de, her kesime de hitap etmiş olsun. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetten sonra dua yapılmasını teşvik ediyor. Hani ibadetin bir dua kısmı vardır ama o dua kısmı o ibadeti angarya görmediğimizin de Allahu alem işareti. Mesela çok daha acayip bir şey daha söyleyeceğim size. Geceleri ibadet eden insanların Kur'an-ı Kerim'de tasviri vardır. Onlar geceleri ibadet ederler, seher vakti de istiğfar ederler buyuruyor. vel müstağfirine bil eshar. Sahur kelimesi de oradan gelmektedir zaten. Yani şimdi şunu insanlar düşünebilir. Ya bu adam sabaha kadar günah işlemedi ki sahur vaktinde istiğfar ediyor. İbadetle beraber bir istiğfarı nazarımıza verir. İstiğfar demek ki duaların ilkidir. Duanın başında istiğfar etmek. Elhamdülillah demek. Bunlar hep Efendimizin hadis-i şerifleri. Allah'a hamd etmek. Duanın başında salatü selam etmek. Yine duanın sonunda hamd etmek. Duanın sonunda salatü selam etmek. Duanın kabulü olarak karşımıza çıkıyor. Niye diyorlar hamd? Efendimiz böyle buyurdu. Tamam ama hikmeti ne? Çünkü duada dikkat ederseniz bir şey istiyorsunuz. Gayri ihtiyari mesela işte çoluk çocuk sahibi olanlar bilir. Veya yanında adam çalıştıranlar da bilir. Yani adam gelip bir şey istediğinde ya kardeşim maaşın yetmiyor mu? Sana daha şunu almadın mı? Şunu vermedin mi gibi o isteme üslubundan gayri ihtiyari bizde bir sual değil mi? Oluşur içimizde bir istifham oluşur. Gerçi Allah Teala'nın kulun duası karşısındaki Allah'lığı o kadar muhteşem ve muazzamdır ki ona da inşallah programın sonuna doğru temas etmek istiyorum. Başa gelirsek şimdi bir istek vardır. Ya Rab ne diyelim işte rahatsızlığımız var. Açıyorsun elleri ya Rab bana şifa ver şu dizlerim çok ağrıyor biliyorsun ya Rabbi ne olur aman beni muhtaç etme falan. E şimdi devamlı sırf şikayetler için mi tıklanacak bir şey bu? Dua tıkı, tuşu. Sadece şikayet ettiğimiz zaman mı açılıyor? Allah'la konuşmak değil miydi bu? Yani bugün ailelerde sıkıntılı bir iletişim şeyi vardır. Yani problemi vardır. Nedir o? Yani karı koca buluşurlar, akşam eve gelirler. Adam bismillah elbisesini koyar. Hemen evdeki durumu şikayet ederler. Hanımlarımız bazen. Ya der çocuk yine beni vallahi canımdan bezdirdi. Yani bir hoş geldin bile yok daha. Aç mısın tok musun yok. Bir de bazı kocalar da sağ olsunlar içeri girerler. Of ya içeri girer bir selam falan yok. Surat asık. Sanki yani ne yapmış? Ne yapmışsa yapmış. Eve gelmiş elhamdülillah yani bir şekilde yuvana kavuşmuşsun. Trafik berbat Allah cezasını vermesin. Patron yine böyle yaptı. Bizim işçiler yine. Ya kardeşim bir ilk dakika dur daha yani de bismillah ya. Yani buraya gelmenin hiçbir şeyi yok sende sevgisi yok. Yani nedir bu? Eve girerken gülerek gir. Evden çıkarken gülerek çık derdi benim hocam. Yönelli Mehmet Efendi. Yani bir insan bir şey kursun yani. Şimdi duada da Allah'ım şunu şöyle yap, Allah'ım bunu yap. Sanki şöyle bir dışarıdan bakan bir insan şunu görür. Bu adam amir, elini açmış, sipariş veriyor. Karşısında onu dinleyen de memur. Şunu yap, bunu yap, arkasından bunu et. İşte bu çirkinliğe düşmemek için duanın başında elhamdülillahi rabbil alemin deriz. Alemlerin Rabbi Allah'tır.
Hamd yani olsun. Dua ederken de edep ve adapla.
Edepsiz ne kabul olur ki dua kabul olsun. Dua tamamıyla edeptir. Bütün hatta bakın sadece şeyde değil. Bütün kültürlerde yani en iptidai toplumlarda bile onların kendi ritüellerinde dua, ayin falan şekillerinde en dikkatli oldukları şekle göre girerler. Yani dua zaten edep şekline bürünmek icap edilen bir vasıftır, fiildir. Dolayısıyla elhamdülillahi rabbil alemin denir. Peki bu nedir? Bu Allah Teala'nın kulluğunu kabul etmek, Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu kabul etmektir. Dolayısıyla dua nesibanın kendisi ibadettir zaten. Yani kendi isteklerimizi bildiriyor olsak da duanın kendisi ibadettir. Neden? İbadet, mabutla kul arasında, abd arasındaki irtibatı sağlar. Bir kul, mabudüne el açıp dua ettiğinde onun irtibatı oluşmuş olur. Bunu edep çerçevesinde yaptığında da ibadet olur zaten. O çizgi de belli olduktan sonra. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'le mabudumuzun Allah olduğunu ve onun kulu olduğumuzu ikrar etmiş oluruz. Fakat bir şey eksik kalır. Biz hangi ümmetteniz? Biz rehber olarak hangi zatı seçmişiz? O sebepten Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de o duanın başında ve sonunda olması gereken bir şeydir. Neden? Bu hem bizim mantıken silsilemize de baktığımızda anlayabileceğimiz bir şey ama tabii ki hep biz şunu söylüyoruz. din mevzu konuşulunca veya konuşulurken bence, bana göre, kanıma göre gibi ifadeler lüzumsuzdur ve asla dini sahanın içerisinde olmaması gereken bir şeydir. Dinden bahsediyorsanız onun kaynağından kabullenmeniz lazım. Ayetten ve sünnetten konuşmanız lazım. Bana göre Allah, bana göre zekat diye başlanan bir cümle, gerisi dinlenmesi çok da önemli değildir, yanlıştır zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam için buyuruyor ki, Allah ve melekleri salat ettiğinden dolayı, bana da salat ettiklerinden dolayı, Allah'ın virdiyle sizin virdiniz buluştuğunda reddolunması imkansızdır. Salatü selam reddolunmaz buyuruyor. Ve Efendimiz yine saadette buyuruyor ki, dua yükseltidir. Dua kabul merkezine gelinceye kadar muallakta bekler. Salatü selam okunduğunda ancak o merkeze ulaşır. Dolayısıyla dualarda salatü selam ediniz ki dualarınız reddolunmasın mealinde saadette buyurduğunu görüyoruz. Fakat duadan metnin çok çok güzel olması. Evet, Arapça dualar vardır, Kur'an'dan dualar vardır. Bu çok güzel bir şeydir. Yani ben bunu yaşadım. Üniversiteye ilk gittiğim gün dilekçe falan yazılırken dedi ki, falanca bölümden de ders almak istiyorsan dedi, dilekçene bunu da yaz dedi. Tabii yazayım hangi bölümü falan diye sorarken, demek ki sempati bir adamdı, yani daha doğrusu empati kurabilen bir hocaydı. Hoca aldı benden kağıdı eline, tıkır tıkır yazdı, altına imzayı at kardeşim dedi, oyalanma dedi. Çünkü biraz teknik bilgiler bunlar dedi. Teşekkür ettim. Yani bunun reddolunması imkansız. Dilekçeyi fakültedeki hoca yazıyor yani. Allah'ın ayetleriyle beraber dua ettiğinizde kabul olmaması neredeyse mümkün değil. Yani kabul olmaması imkansız diyeyim, öyle söyleyeyim. Efendim, yanlış kurdum cümleyi ama yok, toparlayacağım.
Estağfurullah.
Efendimizin duaları da yine bu mealdedir. Fakat son cümleyi şöyle toparlamış olayım. Duada samimiyet önemlidir. Kendi haddini bilerek tevazuyla dua etmek önemlidir. Ve dua muhakkak kabul olur. Şüphe de etmemek lazımdır.
Eyvallah, ağzınıza sağlık. Dua edebilenlerden olalım inşallah. Önümüzdeki haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.